Çınaraltı. Merhaba TGRT FM'in sevgili dinleyicileri. İstanbul stüdyolarımızdan hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Yeni bir Çınaraltı ve yepyeni konularla karşınızdayız. Sevgili dinleyiciler, hepimizin tarih kitaplarından efendim hatırladığımıza göre, hemen herkesin bildiğine göre, Birinci Dünya Savaşı 1914'te başlamış, 1918'de bitmiştir. Ve bu savaşta yaklaşık 8,5 milyon insan ölmüştür. Ancak 1918 yılında dünyada efendim rastlanan İspanyol gribi denilen hastalıktan 20 milyondan fazla insan hayatını kaybetmişti. ...1918 yılının baharında ilk haberler geldiği zaman kimse işi ciddiye almadı sevgili dinleyiciler. O devirde Büyük Harp denilen Birinci Dünya Savaşı'nın bitmek üzere olduğu bir sırada nezlenin, gribin gerçek bir felaket halinde dünyanın üzerine çökeceği kimin aklına gelirdi? Savaş meydanlarındaki can kayıpları bütün ülkelere kan ağlatırken, topu topu nezlenin adını taşıyan bir hastalığın harpte ölenlerden daha fazla insanın canına kıyacağına inanmak mümkün müydü? Evet sevgili dinleyiciler, kısaca nezle dediğimiz grip ya da enflüenza kısa bir süre içinde sanıldığından daha korkunç bir hastalık olduğunu gösterdi. Ülkelerin sınırlarında mekik dokuyor, okyanusları aşıyor, kara gölgesini o zamana kadar mitralyözlerin mermilerinden ölüm saçan bombalardan nasılsa kurtulmuş olanların üzerine geriyordu. Aslında her şey hastalığın yeteri kadar ciddiye alınmamasıyla başladı sevgili dinleyiciler. Avrupa, savaşın bitmek üzere olmasını düşünerek ve bu umursamazlıkla gelen haberleri kafi miktarda önemsemedi. İşte bu umursamazlık, hastalık üzerinde gerekli tetkiklerin yapılmasına mani oldu. Kısacası, savaşan ülkelerde, savaşa katılmamış olanlar da gelen haberleri nedense pek önemsemediler. Aslında sevgili dinleyiciler, hastalığın esrarengiz bir yanı da yoktu. Bu yeni salgın da daha öncekiler gibi uzak doğudan geliyordu. Güvenilir raporlara göre grip, 1917 yılının son aylarında Çin'in göbeğindeki Chongqing şehrinin yakın çevresinde başlamıştı. O zamanlar çok dikkati çeken bir tarifle sanki yer yarılmış, içinden çıkmıştı hastalık. Bir defa yayılmaya başladıktan sonra önce bütün Çin'i aştı, Japonya'ya geldi. Sonra güney ve güneydoğuya yöneldi, Hindistan'a, oradan da Türkiye'de dahil olmak üzere yakın doğuya geldi. Bir başka kolda Sibirya'ya sıçradı ve Rusya'yı işgale başladı. Daha sonra yapılan bu hesap, hastalığın bütün dünyaya saatte 5 kilometre hızla yayıldığını ortaya koydu. Salgın Baltık sahillerine geldiği sırada ticaret gemileri vasıtasıyla Amerika'ya da sıçradı. Birleşik Devletler'in Boston ve New York şehirlerinde ilk hadiseler, ilk vakalar, hastalık vakaları görüldü. Öte yandan Avrupa'da Baltık sahillerinden batıya doğru yayılmaya başladı. Fransa'da Atlas Okyanusu kıyılarına ulaştı. O sıralarda Avrupa'ya Amerika'dan sürekli olarak asker sevk edilmekteydi. Böylece Batı Avrupa iki taraflı bir ateş altında kalmış oldu. Fransa'daki ilk vakalar Nisan ayında başladı. O andan itibaren salgın baş döndürücü bir hızla yayılma yoluna girdi. Fransa'dan sonra İngiltere, Almanya, İspanya, Portekiz ve İtalya hastalığa gömüldüler. İsviçre'de Haziran ayında, Danimarka ve Norveç'te Temmuz'da, Hollanda ve İsveç'te Ağustos'ta başladı. Birkaç hafta sonra da Yunanistan'a ve Doğu ordusuna sirayet etti. Bütün Avrupa bu gribe yakalanmıştı artık. Aslında sevgili dinleyiciler, çağlar boyunca tabipler bu hastalığı küçümsememiş, belirtilerini ve tarifini yapmışlardı. Yüzyıllar boyunca sayısız salgınlar olmuş. Bir çeşit alışkanlıkla bu salgınları birbirinden ayırmak için de çeşitli isimler kullanılmıştı. İçinde bulunulan çağa ya da o çağda yaşayanların hayal gücüne göre grip çeşitli isimlerle anılmıştı. İşte bunlardan birkaçı: tak gribi, horyon gribi, jando gribi, İngiliz gribi, kuzey koketi, küçük kurye ve nihayet enfluenza. Sevgili dinleyiciler, Avrupa'daki salgınların tarihi hakkında elimizde oldukça etraflı bilgiler var. Fransa'daki ilk grip salgınının 927 yılında olduğu biliniyor. Daha sonra bütün Akdeniz sahillerini saran 1358 ve 1387 salgınları var. Ardından o zamanki tabipleri ne yapacağını bilmez hale getiren 1441 ve 1580 salgınları geliyor. 1657-58 yılındaki salgın Fransa'da moda hastalık olarak böyle sevimli bir isimle anılmış. Ren Nehri ötesinde başlayan salgın, sebep olduğu öksürük şekli dolayısıyla tavuk gribi diye anıldı. Bu salgında hastalar yavrularını çağıran tavuğun ötüşüne benzer bir şekilde öksürüyorlardı. Daha sonra ilk öldürücü salgın 1803'te ve arkasından 1889'da yaşandı. Özellikle öldürücü olan ikinci salgında hastalığa tutulmaya Almanca Greifen, yani yakalanmak deniliyordu. İşte bu, sonradan bu kelime grip haline geldi. Yani grip, yakalanmak, hastalığa tutulmak manasına gelen Almanca bir kelimeden çıktı. 1918 yılındaki bu meşhur salgına gelince, çok eski bir adet olarak hastalığa isim bulmak yine Avrupa'ya düştü. Bazıları hastalığın daha önce hüküm sürdüğü Rusya'yı dikkate alarak Rus gribi demeyi teklif ettiler. Ancak bu siyasi bakımdan bir tahrik unsuru gibi görüldü. Bazıları da Amerikan gribi demek taraflısıydı. Ama bu da yeni bir müttefike karşı biraz ayıp olacaktı. Bir ara Çin gribi denmesi de düşünüldü. Ancak bunlardan hiçbirisi tutmadı sevgili dinleyiciler. Peki nasıl oldu da hastalık Avrupa'da İspanyol gribi, Türkiye'de de İspanyol nezlesi olarak anılmaya başladı acaba? Bu sorunun cevabını hiç kimse kat'i olarak bilmiyor. Hastalığın önce Barcelona ve Madrid gibi İspanyol şehirlerinde büyük ölçüde can kaybına yol açması belki bunun sebebidir. Sebep her neyse, birkaç gazetecinin kullandığı İspanyol nezlesi sözü süratle tutundu ve yerleşti. Sevgili dinleyiciler, İspanyol gribi veya İspanyol nezlesi vaka, doktorlar griple nezleyi birbirinden ayırıyor ama halk ikisini de bir mütalaa eder. Gripin Türkçesi nezle diye efendim kabul edilir. İşte bu İspanyol nezlesi bir yıl boyunca yeryüzündeki bütün doktorları uğraştırdı durdu. Hastalık büyük bir inatla devam ediyordu. Bir türlü gerilemek bilmiyordu. Bazen biraz hafifler gibi oluyor. Fakat birkaç hafta sonra daha da şiddetleniyor. kuvvet toplamış olarak kendini gösteriyordu. Fransız ordusunda başlayan hastalık suya düşen bir yağ damlası gibi yayıldı. Mayıs'ta hastalığa yakalanan 25 bin kişi de akciğer komplikasyonlarından öldü. Haziran'da 12 bin ölü, Temmuz'da da 3 bin vaka kaydedildi. Aslında İspanyol nezlesinin korkunç bir şekilde yayılmasında harp sonu hareketlerinin, yani sürekli olarak yer değiştiren birliklerin büyük tesiri oluyordu. Bu kargaşalıklar içinde kafi sıhhi yardım da temin edilemiyordu. Şimdi herkesin ümidi yaz aylarına kalmıştı. Yaz gelip de havalar ısınınca grip de kendiliğinden ortadan kalkacaktı. Ne yazık ki bu tahminler de boşa çıktı sevgili dinleyiciler. Ağustos ortalarına doğru hastalık azdıkça azdı, kurbanların sayısı günden güne artmaya başladı. Sanki yeni bir salgın başlamış gibiydi. Tarihçiler istedikleri kadar arşivleri karıştırsın, böylesine bulaşıcı, böylesine sari bir hastalığa tarih boyunca rastlamak mümkün olamıyordu. Bu ikinci salgın, yani hastalığın yazın aldığı hal, birinciden, yani başlangıcından daha çok bulaşıcı olduğu kadar daha da fazla insan öldürüyordu. Hele askeri birliklerdeki tahribatı korkunçtu. Bunun başlıca sebebi de vakaların %85'inde hastalığın doğrudan doğruya akciğer komplikasyonlarına yol açmasıydı. Bu hususta Fransız ordusundaki istatistiklerden birkaç örnek verelim sizlere. 1918 Ağustos'unda gripten yatanların sayısı büyük bir artış göstererek 3135'e çıkmıştı. Bu rakam Eylül'de 24.282'yi, Ekim'de 75.519'u buldu. Ölümler de aynı nispetle artıyordu. Ağustos'ta 243 olan ölüm sayısı Eylül'de 2124'e, Ekim'de 6017'ye yükselmişti. Büyük şehirlerde ise kayıplar korkunçtu sevgili dinleyiciler. Yalnız Paris'te ölü sayısı 20 bine yükselmişti. Ve Guillaume Apollinaire gibi meşhur bir şair ve Cyrano de Bergerac ile Yavru Kartal gibi dev tiyatro eserlerinin yazarı Edmond Rostand da vardı. Bu ikinci salgın, yani yaz salgını sırasında hastalar morarmış, hatta kararmış bir manzara aldıkları için halk arasında buna kolera, tifüs, hatta veba diyenler bile vardı. Zamanla bu sözler o derece yayıldı ki sevgili dinleyiciler, doktorlar arasında bile hastalığın veba olduğunu iddia edenler çıktı. Ancak bunların hiçbir gerçekliği, geçerliliği yoktu. 1919 yılı başlarında salgın yine gerilemeye başladı sevgili dinleyiciler. Ama bu geçici azalmanın uyandırdığı sevinç de beyhude oldu. İkinciden daha şiddetli bir salgın yine Avrupa'yı kasıp kavurmaya başladı. Şubat ve Mart aylarında o zamana kadar yakalanmayanların çoğu da bu hastalıktan nasibini aldı. Gerçekten hepsinden öldürücü olan bu sonuncu salgın Allah'tan sonuncu salgın oldu. Tam bir dünya turu yaptıktan ve zaten harbin dehşet ve sefaletini çekmiş milyonlarca insanı perişan ettikten sonra İspanyol gribi yavaş yavaş hızını kaybetmeye başladı. Salgın söndükten sonra bu defa yaptığı tahribat bilim adamlarına konu olmaya başladı. Dünyanın bütün ülkelerindeki bilginler salgının sebep olduğu tahribatın bilançolarını yapmaya koyuldular. Burada bütün ülkeler değişimiz boşuna değil sevgili dinleyiciler. Bu korkunç salgının ulaşmadığı yerler Atlantik Okyanusu'nun güneyindeki St. Helena Adası ve uçsuz bucaksız Büyük Okyanus'ta kaybolmuş Gilbert ve Ellis, Yeni Hebritler, Yeni Gine gibi bazı adalardan ibaretti. Yapılan araştırmaların neticesi çok geçmeden açıklanmaya başladı sevgili dinleyiciler. Yalnız Hindistan'da ölenlerin sayısı 8 milyonu buluyordu. Afrika'da ölenlerin sayısı da 1 milyon 300 bini buluyordu. Kuzey Amerika'daki ölü sayısı 1 milyondu. Bir o kadar ölü de Güney Amerika'da vardı. Avrupa'da İspanyol nezlesi 2 milyon insanı, Japonya'da 300 bin kişiyi öldürmüştü. Çin, Avrupa Rusyası ve Sibirya hakkında hiçbir surette kesin bilgi almak mümkün olmamıştır. Ama oralarda da ölü sayısının korkunç rakamlara ulaştığı muhakkaktır. Evet, İspanyol gribi yeryüzünde toplam 20 milyon insanın ölümüne yol açtığı tahmin ediliyor sevgili dinleyiciler. Bir başka deyişle bu salgın, 1. Dünya Harbi'ndeki ölü sayısından çok daha fazla insanın ölmesine sebep oldu. Bu arada İspanyol gribi Türkiye'de de kendini göstermekte gecikmedi. Özellikle İstanbul'da salgın hastalıktan hayli insan öldü. Ancak maalesef elimizde bu hastalıktan Türkiye'de ölenlerin sayısına dair bir istatistik yok. Ancak o zamanlar hayli can yaktığını biliyoruz gazete haberlerinden. Hatta meşhur yazar Hüseyin Rahmi Gürpınar, Hakk'a Sığındık isminde bir romanında bu İspanyol nezlesi, İspanyol nezlesinin çıktığı zamanlarda İstanbul'daki hayat, İspanyol nezlesinin yapmış olduğu tahribat üzerinde durmakta ve bunu romanlaştırmış bir şekilde tasvir etmektedir. Peki sevgili dinleyiciler, hastalığın bu derece yayılmasının ve böylesine korkunç neticeler vermesinin sebebi neydi? Şüphesiz bu sebeplerin başında savaş, devletler arasında devam eden gerginlik geliyor. Ülkeler bütün güçlerini savaşta harcamış durumdalardı. Bu bakımdan salgın hastalıkla sağlıklı bir şekilde mücadele etmek imkanı olamadı. Üstelik elde hastalıkla mücadele edecek doğru dürüst bir ilaç da yoktu zaten. Peki hastalıkla mücadele edilirken ne yapıldı? Yapılan şey çeşitli antiseptikler, kalp kuvvetlendiricisi, kanamayı önleyici ilaçlarla tedaviden ibaretti. Koruyucu tedbirlere gelince bunlara bugün ancak gülünüyor. Hastalıktan korunmak için öpüşmemek gerektiği belirtiliyordu sevgili dinleyiciler. Ve yüze tülbentten yapılmış bir maske takmanın yararı olacağı anlatılıyordu. Nitekim Paris'te yüzü koruma maskeli görevliler sokaklarda geziyor ve vatandaşları tedbirli davranmaya teşvik ediyorlardı. Bunların göğüslerindeki yaftalarda "Bir kere deneyin, alışması zor değil. Gribe siz yenilebilirsiniz ama grip size yenilmiyor." diye yazardı. Bu şekilde halkı tülbentten maske kullanmaya teşvik ederlerdi. Yine tramvaylar, otobüsler görevlilerin elindeki pompalarla dezenfekte edilmeye çalışılıyordu. Ama tabii bunlar boşuna gayretlerdi. Bir de sevgili dinleyiciler, tavsiye edilen koruyucu maddelerin en önemlilerinden birisi sarımsaktı. Malum sarımsak antibiyotik özelliği var. Günde birkaç diş sarımsak çiğnemenin hastalığın mikroplarını öldüreceği belirtiliyordu. Başkaları da hastalıktan korunmak için başa yünden bir başlık geçirmenin yararlı olacağını ileri sürüyordu. Bazı ehli keyfler ise içki kullanmanın bu hastalığa iyi geldiğini söylüyorlardı. Evet, günümüzde böyle bir hastalığın bu derece geniş ölçüde yayılması pek mümkün görülmemektedir. Zaten her yıl baş gösteren grip salgınlarının artık hafif atlatılması da bunun bir delili. Ama ihtiyar dünyamız hala böyle büyük salgınlara, özellikle nezle grip salgınlarına sahne oluyor. Ve bu grip salgınları da genellikle ya Uzak Doğu'dan ya Pasifik'ten geliyor. Onun için ismi ya Çin gribi, ya Japon gribi, ya Sydney, Avustralya gribi diye anılıyor. Halbuki tarihte nice salgın hastalıklar olmuştu sevgili dinleyiciler. Mesela 1347 ve 1351 yılları arasındaki 4 yıllık devrede Avrupa'da muazzam bir veba salgını olmuştu. Bu salgın Akdeniz ülkelerine ve yakın doğuya da yayılmıştı. Eski kaynaklarda 75 milyon kişinin bu salgında öldüğü belirtiliyor. Öyle ki Avrupa'da şehirler tamamen boşalmıştı. Özellikle İngiltere'de muazzam bir ölü vardı bu veba salgınında. Şehirler boşalmış. Londra'nın nüfusu 40-50 bin kişiye inmişti. Ama bu salgınlardan sonra tekrar şehirler toparlandı. İnsanlar çoğaldı. Ve günümüzde artık bu kadar öldürücü, bu kadar korkunç bir salgına rastlamıyoruz. Ama kıyamete kadar herhalde yine grip salgınları, özellikle uzak doğudan gelme grip salgınları eksik olmayacağı benziyor. Evet sevgili dinleyiciler, dakikalar dakikaları kovaladı ve Bir Çınaraltı programının da sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Ekrem Ekinci ve teknik masadaki arkadaşımız Halil Gültekin. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Haftaya buluşmak üzere, hoşçakalın. Çınaraltı.